Ayrım 25.
8. bölüm. Yurt dışında ilişkiler, dostluklar, olaylar. 62. Jimmy Carter'ın daveti. 1986 yılında Atlanta'da ABD eski başkanlarından Jimmy Carter kendi adına yaptırmış olduğu kültür sitesinin açılışına beni davet etti. Marius Marcus Oteli'nde yer ayırttım. Jimmy Carter'ın özel yardımcısı bizi kendilerinin ağırlamaya karar verdiklerini söyledi. Akşam yemeğinin 3000 kişiye verileceğini ve smokinli olacağını söyledi. Ben de smokinimi Amerika'ya götürmemiştim. Bu yüzden kimden ödünç alırım diye Kayserili gibi düşünmeye başladım. New York Akbank müdürü Tarhan Danışman bu iş için uygundu. Kıyafetlerini paket yapıp bana getirdi. Hazırlık yaptıktan sonra kültür sitesine ulaştık. Yemekle yalnızlık çekmeyeyim diye orada bulunan Fahri Konsolosumuz Remzi Ağa'nı davet etmişler. Jimmy Carter ve eşinin önünden herkesin ellerini sırkarak geçmekteydi. Ben önlerine gelince kollarıma sarıldı ve eşiyle etrafındakilere "Oh Sabancı, hoş geldin. Bakın Türkiye'den dostum Sabancı gelmiş, çok memnun oldum." dedi. Tabii bu arada yürüyüş durdu. Başkanın yemek sonrasında yanıma gelip benimle özel olarak ilgilenmesi belediye başkanı dahil herkesin dikkatini çekmişti. Ayrıca yanıma gelerek "Yemekten sonra gitme, seninle konuşacaklarım var." diye sıkı sıkı tembihte bulundu. Binanın içinde Jimmy Carter'ın hayatından çeşitli kesimleri yansıtan resimler vardı. Resimlerin içinde Amerika, İsrail ve Mısır başkanlarının el ele bir resmi vardı. Ben de bu resme elimi koyarak böyle bir resim çektirdim. Binanın çeşitli yerlerinde videolar vardı. Binayı gezerken misafirlere bu videolardan çeşitli bilgiler veriliyordu. Bu da çok akılcı ve enteresan bir şeydi. Ayrıca dikkatimi çeken başka bir hususta başkan hayatı boyunca almış olduğu hediyeleri Carter Center'a bağışlamış. Bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'in de kendisine verilen bütün hediyeleri köşkün demir başına kaydettirmiş olduğunu görmüş ve etkilenmiştim. Carter Center'da aynı şeyleri görünce, "Bizim Cumhurbaşkanımız bu olayı sizden önce yaptı, bundan ders alıp Türkiye'ye götürebileceğimiz bir şey yok," dedim. 3000 kişilik yemekte dünyanın her tarafından seçilmiş gelmiş bankacılar, bilim adamları, sanatçılar, rektörler, politikacılar, iş adamları vardı. Bunların bazılarını tanıma ve el sıkma şansına sahip oldum. Amerika'nın eski Birleşmiş Milletler temsilcisi olan Andrew Young'la sempatik belediye reisiyle birkaç defa karşılaştım ve kendisini İstanbul'a davet ettim. Kendisine Atlanta'ya daha önceleri de geldiğimi ve şehrin gelişmesine tanık olduğumu söyledim. Bizim de aynı şekilde İstanbul'da mavi gözlü bir belediye başkanına sahip olduğumuzu ve büyük işler yaparak İstanbul'un kaybolmakta olan güzelliklerine tekrar kavuşturduğunu söyledim. Eğer İstanbul'a gelirse şehrin güzelliğinden etkileneceğini belirttim. Yanında bulunanlar "bizim başkandan daha mı başarılı demek istiyorsun?" diye takıldılar. Ben de bunun üzerine "böyle söylemiyorum ama görmekte yarar var" dedim. Yemekten ayrıldıktan sonra aklım orada kaldı. Kendi kendime "gerçekten başkan benimle görüşecek miydi?" diye soruyordum. Sabah aynı yerde kahvaltıya davetliydik. Alınan önlemler daha sıkılaştırılmıştı. Çünkü öğle üzeri yapılacak açılış törenine başkan Reagan da gelecekti. Açılışı yapılacak kültür merkezine doğru yola çıktığımızda yol kenarında ellerinde pankartlarla bekleyen bir kalabalıkla karşılaştım. Bunlar kültür merkezine yol yapılmasını istemeyen çevre sakinleriydi. Çünkü yapılacak yol onların evlerine zarar verecekti. Gayet saygılı bir şekilde ellerinde Reagan'a göstermek üzere hazırlanmış "Stop the Road" yazılı pankartları tutuyorlardı ve polis kesinlikle müdahale etmiyordu. Bunları görünce ben de arabadan inerek yanlarına gittim. Onların yanına yaklaşarak "böyle güzel bir kültür merkezinin yol yapımına karşı çıkmanın kültür faaliyetlerine ve topluma zararlı olup olmayacağını sordum. Bana verdikleri cevapta "biz yol yapılmasına aslında karşı değiliz. Bizim elimizde başka alternatif var. Biz yolun daha başka türlü yapılmasını istiyoruz" dediler. Daha sonra da bana geliştirdikleri alternatif şekli bir kroki olarak bastırdıkları kağıda verdiler. Bu olay beni çok etkiledi. Çünkü Türkiye'de herhangi bir konuda genellikle tek taraflı olarak tenkit etmeye alışığız. Böyle alıştık ve ömür boyu da hep böyle tenkit ettik. Hiçbir zaman alternatif getiremedik. Buradan da aldığım ders bir şeyi tenkit ettikleri zaman karşı fikri de beraber getirmiş olmalarıydı. Yanlarına gidip konuştuktan sonra bana "sen kimsin, neden bu soruları sorup bizimle resim çektirdin?" diye sorular sordular. Ben de kendilerine "ben bir Türk iş adamıyım, Carter'ın daveti üzerine Türkiye'den geldim" deyince hemen "sorunumuzu Carter'a anlat" diye bağırdılar. Daha sonra kalabalıktan "Türkmüş" diye sesler geldi. Beni gördükleri zaman gazeteci zannetmişler. İlgimi çeken olay Carter'ın başkan olmamasına rağmen sanki hala başkanmış gibi ilgi görmesi. Bakan gibi kadrosu var, bütün konuklarının arabalarının kapısını subaylar açıyor. Daha sonra başka bir subay gelerek davetlileri kahvaltı salonuna götürüyor. Bu olay bana bir şey hatırlattı. Eski cumhurbaşkanlarından rahmetli Cevdet Sunay'ı emekli olduktan bir ay sonra Yeşil Yurt'taki evinde ziyarete gitmiştim. Bana gözünden rahatsız olduğunu ve nerede ameliyat olabileceğini sormuştu. O sıralarda dönemin cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk de Florya'da cumhurbaşkanlığı köşküne yaz dönemi için gelmiş bulunmaktaydı. Devletin en üst makamından emekli olmuş bir cumhurbaşkanı yıllardır etrafında işlerini yapan kimseler bulunmuş, yaverleri yazışmalarını, tebriklere cevaplarını tertiplemişler. Şimdi emekli olunca birdenbire göz ameliyatı olmak için gerekli koordinasyonu sağlatacağı bir teşkilattan yoksun kalmamalıydı. Ne olurdu dedim kendi kendime, arada bir sabah kahvaltısına veya bir yemekte iki cumhurbaşkanı bir araya gelip hem genel hem de özel konuları görüşebilseler, bu bir kadir şinaslık olmaz mıydı? Dediğim gibi Carter Center'da yapılan bu karşılama ve uğurlama törenleri beni çok etkiledi. Konuşmasının en ilginç tarafı Türkiye'den gelen konuğum diye benden bahsetmesiydi. Daha sonra da bir Yunanlı iş adamını anlatması çok anlamlıydı. Daha sonra bu önemli 150 kişi artık gelip benim elimi sıkıyordu. Daha sonra Carter yanıma gelerek, benim kendini ispat etmiş Kıbrıslı armatör dostum Paraskiviadis burada bulunuyor. Seni onunla tanıştırmak istiyorum dedi. Beni elimden tutarak Yunanlı armatörün yanına götürdü ve işte sana sözünü ettiğim Sabancı diyerek bizi birbirimizle tanıştırdı. Adam çok sıcakkanlı biriydi. Sen de ben de ülkemizde önemli birer iş adamıyız. El ele vererek ekonomik ilişkiler kuralım dedi. Bunun arkasından başkan beni New York'ta yaşayan Livernos adlı çok zengin ve ünlü başka bir Yunanlı armatörle tanıştırdı. Fakat bu Yunanlı çok soğuk davrandı ve Türklerle ekonomik alanda birlikte çalışmamız söz konusu değil. Çünkü siz Kıbrıs'ı işgal ettiniz gibi sözler sarf etti. Ben de kendisine bu gibi sözlerle bir yere varamayız. İstersen ben de senin gibi konuşabilirim ama bir sonuca gelemeyiz deyince yanımızda bulunan Atalanta Belediye Başkanı bana haklısın Sabancı dedi. Daha sonra bu armatörle de aramızda sıcaklık doğdu ve bana hak vererek New York'a davet etti. Bu kahvaltının şükür duasını da Başpiskopos Yakovas yaptı. Ben de herkes gibi ayağa kalkmış ceketim ilikli içimden kendi duamı yaparken Cenab-ı Allah'ıma bir kere daha şükrettim. Evet, yıllardır Fortune dergisinin 500 kişilik listesine topluluk olarak giriyorduk. Ama burada bir evvelki ABD başkanının dünyanın her yerinden davet ettiği ilk gecede 3000'in sabah kahvaltısında ise ilk 150'ye hatta şeref masasındaki ilk 30'a girebilmenin öneminin idraki içinde gururla hamd ettim. Kahvaltından sonra başkan beni Başpiskopos Yakovas'la tanıştırdı. Yakovas iri yapılı, ciddi görünüşlü biriydi. Tanıştırılma olayından sonra Türkçe konuştuk. Bana nerede olduğumu sorduktan sonra Türkiye'deki yaşantısından bahsetti. Kendisiyle daha sonra el ele resim falan çektirdik. Sabancı, New York'a geldiğinde beni bul, sana Türk yemekleri yedireceğim dedi. Daha sonra da iş adamları nezdinde ilişkiler kurman gereklidir diye konuştu. 63. Beyaz Saray'ın iki defa misafiri oldum. 1987 yılında Türkiye'deki ABD Büyükelçisi beni ziyaret ederek bir mektup getirdi. Mektup Beyaz Saray'dan geliyordu. ABD Başkanı Reagan'ın imzasını taşıyordu. Sakıp Sabancı olarak Washington'da yapılacak uluslararası konferansa davet ediliyordum. Bu toplantılar 2 yıl üst üste yapıldı. 1988 yılındaki toplantıya da davet edildim ve katıldım. Bu toplantıların gayesi dünyanın 41 değişik ülkesinden özel sektörde değişik konularda sivrilmiş insanları bir araya getirmek, bu kimselerin dünyanın güncel meselelerini tartışmalarına imkan hazırlamaktı. Toplantılara davetlilerin sayısı toplam 100 kişi olarak sınırlandırılıyordu. Her ülkeden 3-5 kişi çağrılıyordu. Toplantılara Türkiye'de benden başka Rahmi Koç, Şarık Tara, Jacques Camhi de katıldı. Arjantin, Venezuela, İsrail, Yunanistan, Yugoslavya, Macaristan, Avustralya, Japonya, Belçika, Hollanda, Finlandiya, İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere ve daha birçok ülkeden değişik ilgi ve meslek gruplarından özel sektörün önde gelen isimleri toplantıya davet edilmişti. Bu toplantılara ABD hükümeti ve şahsen ABD başkanı çok önem veriyordu. Toplantılar Beyaz Saray'da başkanın yaptığı konuşmayla sona eriyor, bu konuşmadan önce toplantıların değerlendirmelerinin yapıldığı son oturumda Beyaz Saray'da düzenleniyordu. Toplantılarda ABD'nin en etkili bakanları konuşmalar yapıyor, soruları cevaplandırıyordu. Toplantılar arasında komite çalışmalarına yer veriliyordu. Neticede çalışmaları özetleyen raporlar hazırlanıyordu. Açıkçası bir anlamda Dünya Forumu düzenleniyor. Her ülkenin özel sektöründen gelen liderler dünya meselelerini yılda bir kendi aralarında tartışmak, ABD yönetiminin dünya meselelerine bakış açısını öğrenmek şansını elde ediyordu. Sadece bu kadar mı? Hayır, bu fırsatı değerlendirebilen değişik ülkelerin delegeleri de kendi ülkelerinin sorunlarını, bekleyişlerini ABD yönetiminin en tepesindekilere duyurma fırsatını buluyordu. Biz Türkler eskiden bu tip toplantılara çağrılmazdık. Allah'a şükür bizler de çağrılır olduk. Ama uluslararası toplantılara çağrılmak, katılmak işin elifbesi. Sadece katılmak işe yaramıyor, katılınca konuşmak gerek. Konuşmak da yeterli değil. Her türkü ilgi uyandırmaz, insanı uyutabilir. Başkasının ilgisini çekecek, başkalarının aklında kalacak şeyler söyleyeceksin. Sonra söylediklerin memleketin de yararına olacak. Bunlar kendiliğinden olmaz, hazırlık ister. İşte ben bugüne kadar kazandığım tecrübelerle bu tip toplantılara gitmeden önce ciddi çalışmalar yapıyor, hazırlıklı gidiyorum. Mesela bu toplantılara davetiyeyi alınca önce Dışişleri Bakanlığımıza yazıyorum. ABD hükümetinden şöyle bir davet aldım. Benim bu toplantıya gitmemde yarar var mı? Gider isem hangi konularda ne gibi faaliyetler gösterirsem ülkeme yararlı olabilirim diye soruyorum. Bu mektubun cevabını alıyorum. Sonra Türkiye-ABD ilişkilerinin güncel konularında en iyi bilenlerin görüşlerini öğreniyorum. Toplantı sırasında kimlerle karşılaşabileceğimi, bunların ilgi alanlarını ve yetkilerini öğreniyorum. Kimlere neler söylemenin, kimlerle hangi konuları konuşmanın yararlı olabileceğini tespit ediyorum. Bu tip kısa süreli toplantılarda ayak üzeri konuşmalar çok kere unutulur. Hatırda kalması için önemli konuların not haline getirilmesi gerekir. Çünkü bu notlar sayesinde konu daha aşağılardaki yetkili ve etkili kişilere intikal eder, dosyalara girer, iz bırakır. Onun için kişilere, makamlara verilebilecek yazılı notları hazırlıyorum. Nihayet geliyor insanın kendisinin kim olduğunu anlatmasına. Düşünün ki 100 kişi kafaları değişik konularda dolu 100 kişi yılda 2 gün birlikte oluyor. Kimin kim olduğunu nasıl öğrensin, nasıl hatırlasın? Bunun yolunu buldum. Sakıp Sabancı'nın özgeçmişini özetleyen ufak bir broşür hazırlattırdım. Hem de İngilizce. Sakıp Sabancı kimdir, hangi fabrikaları var, hangi vakıf eserlerini yapmış, sanata ilgisi nedir? Buna biraz da Türkiye hakkında bilgiler eklediniz mi? İşte ufak bir tanıtım aracı. Orada rastladığınız yabancıya bu ufak broşürü verdiniz mi, ilgilenen hem Türkiye hem Sabancı topluluğu, hem Sakıp Sabancı ve hem de Sakıp Sabancı'nın neler yaptığı hakkında bilgi sahibi oluveriyor. Ben sadece bir Türk vatandaşı olarak kendi adıma yazıyorum. Her Türk vatandaşı gibi ülkemin refahını, iyiliğini istiyorum. Türkiye'nin gelişmesi için hükümetimiz, insanlarımız çaba içinde. Bu çabamıza yardım istiyoruz. Ama klasik şekilde gıda yardımı, para yardımı değil. Sanayimizin, ticaretimizin gelişmesi için daha fazla yatırım yapmak, daha fazla üretmek, daha fazla ihracat yapmak zorundayız. Bunların önünde engeller var. ABD hükümetleri bizim askeri harcamalarımızı arttırıcı uygulamaları sürdürürse biz askeri harcamalara daha fazla kaynak aktarmak zorunda kalırız. Sanayileşmeden kısar, silah alımına para harcarız. Dış borç mükellefiyetimizi aksatmıyoruz ama bize getirilecek kolaylıklar gelişmeye daha fazla kaynak ayırmamıza imkan verir. İhracatımızın önüne engeller çıkarılmamalı ki daha fazla döviz kazanalım. Hem borçlarımızı daha kolay ödeyelim hem de daha hızlı kalkınalım. Beyaz Saray'daki davetlerden birine eşim Türkan Sabancı ile katılmıştım. Başkan Reagan ve eşinin konuğu olarak yemek yemiştik. Davet sırasında arkadaşım Ali Haydar Taşlı'nın cebinden fotoğraf makinesini çıkarıp Reagan ve eşiyle benim ve eşimin resmini çekmesi hadise olmuştu. Meğer resimleri sadece Beyaz Saray'ın fotoğrafçısı çeker, bu fotoğraflardan uygun görülenleri başkan istediklerine gönderirmiş. Türkiye'ye dönünce Beyaz Saray'dan bir zarf geldi. Açtım, baktım ki içinde Başkan Reagan'ın adıma imzaladığı resim. Beyaz Saray fotoğrafçısı ikimiz el sıkışırken o anı tespit etmiş. Altı da başkan tarafından yazılıp imzalanmış. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen seçkin kimselere Amerikan hükümetinin ve başkanının verdiği önemi göstermek için son günkü ikinci toplantıya eşim Türkan katılamadı, yalnız gittim. Başkan Reagan ve eşi Nancy'ye yaklaştım. Protokol gereği kim olduğunuzu başkanın yanında duranlar anlatıyor. Sayın Başkan, size bir Türk vatandaşı, bir Türk sanayicisi olarak Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin görüş ve önerilerimi ihtiva eden yazılı bir not getirdim. Onu yardımcılarınıza verdim. Herhalde size intikal ettireceklerdir. Sizi geçmiş başarılarınız için kutluyorum. Bundan sonraki hayatınızda da sağlık ve mutluluklar diliyorum. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra zaten bir dinlenmeye ihtiyacınız olacak. Sizleri tatil beldesi olan ülkemde görmek bizlere şeref verecektir diyerek Reagan'ı Türkiye'ye davet ettim. Ve ben daveti şimdiden yapıyorum. Siz yürürlüğe uygun gördüğünüz zaman koyarsınız diye konuşmamı sürdürdüm. Daha sonra da bir de sizden özel bir ricam var Sayın Başkan. Eşim mazereti sebebiyle bu yıl ABD'ye gelemedi. Ama ben ona siz ve eşinizle resmimi götürme sözünü verdim. Bir elimle sizi, bir elimle eşinizi tutayım. Şöyle aranızda bir resim çektireyim dedim. Başkan ve eşi rahat, sempatik, kompleksiz insanlar. Tabii Bay Sabancı dediler. Beyaz Saray fotoğrafçısına Türk işi bir poz verdik. Ortada ben, onlar iki yanımda. Bir elimle Reagan'ın, öbür elimle Nancy'nin elini tutmuşum. 64. IMF ve Dünya Bankası toplantıları. Kurucusu olduğum Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'nı yaptığım TÜSİAD, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, 1987 yılında yeniden yapılanma arayışına girdi. Arkadaşlarımın ısrarıyla genç bir kadro oluşturmak ve yetiştirmek üzere bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu üstlendim. TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve TÜSİAD üyeleri önceki senelerde muhtelif vesilelerle başka ülkelere ziyaretler yapmışlar, bu arada Washington'da da bulunmuşlardı. Ondan sonra Türkiye'nin uluslararası kredi müesseseleriyle ilişkilerini geliştirmek, yabancı bankalara Türk ekonomisindeki olumlu gelişmeleri anlatmak için de ziyaretler yapıldı. Ben TÜSİAD üyesi olarak 1981'de bu tip bir programa da katılmıştım. Washington'da IMF ve Dünya Bankası'nın merkezleri var. ABD hükümetinin merkezi Washington. IMF ve Dünya Bankası'nın yetkilileri Türkiye'ye geldiklerinde TÜSİAD'ı ziyaret edip Türk ekonomisindeki gelişmeleri özel sektörün önde gelen iş adamlarının ağzından işitmek istiyorlar. Aynı şekilde ABD hükümetinin Türkiye'ye gelen temsilcileri de mutlaka TÜSİAD'ı ziyaret ediyor. TÜSİAD Başkanlığı sorumluluğunu üstlendikten sonra geçen kısa sürede önce ABD Dışişleri Bakanı Schultz'u misafir ettim. Sonra ABD Ticaret Bakanı yardımcısı geldi. Her ikisini evime götürdüm, dostluk kurdum. Eski Başkan Carter ve eşi misafirim oldu. Türkiye'ye gelen ABD Kongre üyelerinin çoğu TÜSİAD'da veya evimde beni ziyaret etti. Bu kere onlara bir mukabil ziyaret yapmanın bir jest olacağını düşündüm. 1988 yılında IMF ve Dünya Bankası toplantıları döneminde TÜSİAD Başkanı olarak Washington'a gittim. Önce IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katıldım. IMF'nin ve Dünya Bankası'nın Washington'da yapılan yıllık toplantılarının bir özelliği, dünyanın her köşesinden maliye bakanlarının, merkez bankası başkanlarının, büyük bankaların idare heyetleri başkanlarının bu toplantılar vesilesiyle Washington'da toplanmalarıdır. Gerçekte toplantılar bir bahane olur. Toplantı süresinde değişik davetlerde, kulislerde insanlar birbirini tanır, birbiriyle yakınlaşır, bağlantılar kurulur. Amerikalılar için de bu toplantılar çok önemli. Çünkü dünyanın her yanından en önemli müşterileri bir araya geliyor. Müşteri dediysem mal alan müşteri değil de para satın alan müşteri. Amerika para satacak, kâr edecek. Amerikalıların bu toplantılara verdiği önemin göstergesi ABD başkanlarının her seferinde açış konuşması yapması. IMF'nin özel sektöre kredi veren ve hatta özel sektör yatırımlarına sermaye iştirakinde bulunan bir kuruluşu var. Adı IFC'dir, Uluslararası Finansman Kuruluşu. Bu kuruluşun başkan yardımcısı Mr. Farmer, yatırımlar bölümü müdürü Mr. Gustafson, bölüm müdürü Mr. Halfen'la toplantı yaptık. Türkiye'de özel sektörün uzun süredir ciddi yatırımlar için kredi talebinde bulunmaması dikkatlerini çekmiş. Eskiden Türkiye'nin kredi limiti doldu diyenler, şimdi Türkiye hakkı olan krediyi kullanmıyor, yeni yatırım projeleri getirin kredi verelim, hatta ortak olarak yatırımlara katılalım diyorlardı. Türkiye'yi devamlı olarak tenkit eden, kemer sıkmayı öneren, istikrar için yatırımların yavaşlatılmasını tavsiye eden IMF'nin yöneticilerinin bu yaklaşımını, Türkiye'deki ekonomi politikalarını beğendiklerinin, Türkiye'nin geleceğine güven duyduklarının işareti olarak kabul ediyorum. Batacak bir ekonomi için başarısız olacağını gördükleri yatırımlar için para verme teklifinde bulunurlar mı? Dünya Bankası'nın Türkiye masasından sorumlu başkan yardımcısı Mr. Wappenhans'la toplantı yaptın. Ben kendilerine TÜSİAD'ın hazırladığı İngilizce yıllık raporu verdim. Türk sanayindeki gelişmeleri anlattım. Türk sanayisi olarak yarına güven duyduğumuzu belirttim. Baktım Mr. Wappenhans benden daha iyimser. Bir kere hükümetin ekonomik politikasını çok beğeniyorlardı. İkincisi bu politika devam ettiği takdirde ekonominin kısa sürede düze çıkacağını söylüyorlardı. Üçüncüsü Türkiye'deki gelişmelerin aynı sorunlarla karşı karşıya olan başka ülkelere örnek teşkil ettiğini belirtiyorlardı. Amerika'da hükümet kuruluşu niteliğinde ihracat kredisi veren bir müessese vardır. Export Import Bank, Exim Bank. Bu müessese Amerika'dan satın alınacak makine ve teçhizat için uzun vadeli, ucuz faizli kredi verir. Türkiye'de özel sektörde bazı yatırımlar bu kredileri kullanmıştır. Mesela biz Lassa'yı kurarken buradan 55 milyon dolar kredi almıştık, sonra ödedik. Türkiye'nin kredi itibarı biraz sarsıntıya uğradı mı Exim Bank krediyi keser veya kredi limiti doldu der. Başkan yardımcısı Mr. Ryan, önde gelen yöneticiler Mr. Heldrich, Mr. Norris, Mr. Swart bu arada benimle toplantı yaptılar. Türkiye'de işler çok iyi gidiyor. Mevcut kredi limitini kullanmıyorsunuz. Bunu kullansanız ek limit bile veririz. Yeni yatırımlar yapın, kredi isteyin verelim dediler. Washington'da çok ilginç başka temaslarım oldu. Büyükelçimiz Sayın Elek daha aktif bir kimseydi. Türkiye'nin tanıtılması için devamlı arayışlar içindeydi. Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nin Dış İlişkiler Enstitüsü içinde bir Türkiye araştırmaları kürsüsü kurmak için ön çalışmalar yapmışlar. Ben de büyükelçimizle bu enstitüyü ziyaret ettim. Enstitünün yöneticileri yanında beni duygulandıran bir başka şey daha oldu. Menderes döneminde uzun yıllar Türkiye'de ABD büyükelçiliği yapan, o sıralarda babamın da arkadaşı olan Mr. McGee, Türkiye'ye turist gelip turist gitmemiş, Türkiye ile ilgilenince Türkiye üzerine yazılmış İngilizce kitapları toplamaya başlamış. Topladığı kitaplar 20 bini 50 bini bulunca koskocaman bir Türkiye kütüphanesi ortaya çıkmış. Mr. McGee bu kütüphaneyi olduğu gibi Georgetown Üniversitesi Dış İlişkiler Enstitüsü'ne bağışlamış. Üniversite binanın girişinde ayrı bir oda ayırmış. Kapıda McGee Türkiye Araştırmaları Kitaplığı yazıyor. McGee'nin bir büstü ve Türkiye'den aldığı diğer antika eşyalar da sergileniyor. Anlatıldığına göre McGee çocuklarının mutabakatını almış. Antalya'da sahibi olduğu nefis köşkü de bu üniversiteye vermiş. 65. Cenevre'de bir toplantı. 1985 yılında İsviçre Türk Dostluk Derneği bir konuşma yapmam için beni Cenevre'ye davet etti. Mayıs ayında Cenevre'de Noga Hilton Oteli'nin salonlarında İsviçre Türk Dostluk Derneği'nce düzenlenen bir yemekli toplantıda konuşma yaptım. Bir cuma günü 12-14.30 arasında düzenlenen yemekli toplantıya İsviçre'deki Türklerden çok Türkiye ile ilgili çok uluslu şirketlerin temsilcileri ve İsviçre'nin Türkiye ile iş yapan kuruluşlarının temsilcilikleri katıldı. Demek bu tip yemekli toplantılar yapmaya ve her yemekli toplantıya bir konuşmacı çağırmaya yeni başlamıştı. Bu toplantıya giderken Türkiye'deki son ekonomik gelişmeleri gösteren rakamları ve bilgileri de İngilizce ve Fransızca iki broşür halinde bastırmıştım. Toplantıda konuşmamı İngilizce olarak yaptım. Konuşmada tek bir konu üzerinde özellikle durdum. Türkiye gelişmektedir, gelişecektir. Bu gelişmeyi hiçbir şey önleyemeyecektir. Türk halkı ve Türk iş adamları geleceğe güvenmekte, siyasi görüşleri farklı da olsa hükümetleri desteklemektedir. Türkiye'nin kalkınma yarışına sanayileşmeye nasıl geç başladığını, sıfırdan bugüne gelmenin önemini anlattım. 1940'lı yıllardan nal ve nal çivisi ithal eden Türkiye'nin 40 yıl içinde Avrupa ülkelerinden nal ve nal çivisi değil, otomobil lastiği ihraç edebilir hale gelmesinin önemini izah etmeye çalıştım.